Ayrım 42.
Samim Kocagöz, bir garip kişi. İncecik, uzun, buruşuk bir yüzü, seyrek beyaz saçları vardı. Çerçevesini ipliklerle tutturduğu gözlüğünün camları, ardındaki gözleri, masmavi gözleri şimşekler çakarak bana bakmasa nefes aldığından şüphe edecektim. Oturduğu yerde de kalın bir bastona sol eliyle dayanır, sağ elinde eski bir gazeteye sarılmış, içinde ne olduğunu kestiremediğim bir paket tutuyordu. Daha doğrusu paket dizlerinin üzerindeydi. Eliyle paketi okşar bir hali vardı. Bekliyordum. O söze nereden başlayacağını kestiremiyordu besbelli. Zaten evime girişi, kapımdan içeri girişi, çalışma odamda karşıma oturuşu tereddütlerle doluydu. Yazı makinem bozulmuştu. Küçük bir bozukluk. A harfi takılıyordu. Uğraştım, kurcaladım. Elim yüzüm kapkara lekeler içinde düzeltebildim. Fakat bu sefer aklım fikrim öfkeden olacak karışmıştı. Tekrar makineye kağıdı geçirdiğim zaman yazdıklarım bir şeye benzemiyordu. Kağıdı çıkarıp yırttım. Bir sigara yakıp pencereden sokağı seyretmeye başladım. İşte tam bu sırada şu karşımda oturan zat sokağın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken gözüme ilişti. Aldırmadım. Fakat bahçe kapımın parmaklığı arasından elini sokup kilidi çekince doğruldum. Gidip iç kapıyı açmayı düşündüm. Bir de baktım ki adam vazgeçti. Kapıyı dikkatle çekip uzaklaşmaya başladı. Herhalde birini arıyordu. Sokağı bulmuş fakat hangi ev olduğunu kestiremiyordu. Pencereyi açıp seslenecektim ama uzaklaşmıştı. Aradan ne kadar zaman geçti bilmem. Adamı tekrar kapımın önünde gördüm. Meraklanmıştım. Hemen camı açıp birini mi aradınız diye seslendim. İhtiyar sendeledi. İki yakasına bakındı. Kaçmak isteyen bir hali vardı. Gözlüğünü düzelterek bana doğru bakmaya başladı. Bayağı ehemlanmaya başlamıştım. Sertçe bağırdım. Kimi aradınız bey? Adam bastonuna dayandı. Gayret ederek sesini çıkarabildi. Muharriri mütebarenden Ömer Şefik beyefendinin devethaneleri burası mıdır acaba efendim? Vay dedim içinden. Herif bizi anmada dümen suyuna alacak ha, bozuntuya vermemeli. Buyurunuz beyefendi, Ömer Şefik bendenizim. Fakirhane de burasıdır. Uzatmayalım, ihtiyarı içeri aldım. Karşıma oturuncaya kadar karşılıklı devre sabık ağzı bir hoşbeştir gitti. Laf sebebi ziyarete gelirken susuverdi. Şimdi de kırarmış siyah kravatını çekiştirerek raflardaki kitaplarımı süzüyordu. Birdenbire sordu. Bu kitapların hepsini okudunuz mu? Çoğunu okumuşumdur. Bazılarına da zaman zaman başvururum. Ya sizin yazdıklarınız hangileri? Şu arkanızdaki rafta dizili duranlar. Dikkatle dönüp bir bir baktı. Takdir dolu gözlerle bana döndü. Yazık ki bunların yalnız birini kitapçı camında gördüm. Bir diğerini de lisede okuyan torunumun elinde. Okuyacaktım beyefendi fakat çocuk bir arkadaşından emanet almış. Acele acele iki gecede okuyup sahibine geri verdi. Malum bu devirde kitaplar da pahalı. Ben size imzalı hediye edeyim. Minnettar kalırım efendim. Demek benim hiçbir kitabımı okuyamadınız. Maalesef beyefendiciğim fakat hayranınızım. Nasıl olur diye hayretle doğrulmuşum. Adamın mavi gözleri parladı. Hakkınızı çok sözler duydum, dinledim. Hem de iyi şeyler. Merak ettim doğrusu. Karşımdaki ihtiyar zat açılmıştı. Çekingenliği, tereddütleri dağılmıştı. Bana masamın üzerine doğru uzandı. Sesini alçaltarak çok fukara perver bir kişiymişsiniz diye mırıldandı. Hem utandım hem de beni birisine yardım ederken veya sadaka verirken mi gördüler acaba diye düşünmeye başladım. Uzun boylu düşünmeme lüzum kalmadı. İhtiyar biraz dinlendikten sonra devam etti. Eserlerinizde hep fakir, sıkıntı çeken, dertli insanların hikayeleri varmış. Memleketimizin melul, mahzun kişilerinin meselelerini ele alırmışsınız. Bu yüzden bazı zenginlerin düşmanlığını kazanmışsınız. Onların halkın sırtına nasıl bindiklerini, at sineği gibi bizlerin ensesine nasıl yapıştıklarını anlatırmışsınız. Elbette düşman olurlar, olsunlar. Bizim gençliğimizde size benzer yazan bir şair Tevfik Fikret Beyefendi vardı. Onu da pek sevmezlerdi. Memlekete faydası dokundu mu dokunmadı mı bilmiyorum. Hani sizin de dokunur mu dokunmaz mı onu da bilmem. Şu var ki derdini dökemeyenlerin dertlerini saymak, dökmek de bir iştir. Günün birinde insafa, akıl ve izana yol açar değil mi beyefendi? Şaşkın, biraz da koltuklarım kabarmış. Size kahve söylemedim beyefendi, bir dakika müsaade buyurun diyerek içeri seslendim. O, zahmet buyurmayın efendim diye yarım ağızla mırıldandı. Tekrar yüzüne baktığım zaman ne söyleyeceğini, nasıl sözüne devam edeceğini unutmuş gibiydi. Elindeki bastonu yere, paketi masanın üzerine koydu. Şöyle geriye yaslandı, sonra birdenbire bana doğru uzandı. Düşündüm, hem de çok düşündüm beyefendi. Size buraya gelmeden önce çok düşündüm. Sizin gibi namuslu, hak, adalet müdafilerine yardım etmek bizlerin boynuna borçtur. Ben ki bir garip kişiyim. Şu fani dünyaya nasılsa 75 yıl evvel gelmiş, bugün yarın gideceğim. Size ne hayrım dokunabilir değil mi? Fakat yine düşündüm beyefendi. Şu fani dünya üzerinde benim gibi bir sürü garip kişi var. Ömürleri boyunca kırılmışlar, dökülmüşler, ezilmişler. Ayaklar altında kalmışlar. Zaman zaman isyan etmişler, ayaklanmışlar. Ama tepelerine yumruğu yiyip oturmuşlar. Tıpkı bendeniz gibi efendim. Bazen bir kaşık çorba içip sıcak bir odada otururken neden ben bu kadar rahat olayım da hemcinslerim içinde milyonlarca aç sefil bulunsun diye üzülürüm. Oysa ki düşününüz efendim. Alt tarafı benimkisi de hayat mı? Evet, size yardımım dokunabilir diye düşündüm. Kendimi acizane anlatmakla bana benzerlerini anlatmış olurum dedim. Siz de belki yazarsınız. Yok, telaş bulunmayınız. Şimdi oturup anlatacak değilim. Şu paketin içinde tam 6 adet defter var. Her biri 200 sayfadır. 20 yaşımdan beri yazarım. Zaten haliniz için son bir yıldır tekrar gözden geçirip temizlettim. Gerçi ömrümde sizin kadar kitap okumadım fakat şu rafların 3-4 misli tıka basa dolu raflar dolusu dosyaların arasında tam 40 yıl çalıştım. Sadece bir kalem efendisi olarak memlekete hizmet ettim. Fakat buna hizmet demeye utanırım. Asıl hizmet eden çocuklarımdır. İki oğlumu İstiklal Savaşı'nda kaybettim. Bir kızım Yemen'de öldü denen kocası 5 yıl sonra çıkıp gelince iki çocuğunu yüzüstü bırakıp kendisini evimizin kömürlüğünde tavana astı. Çünkü başka biriyle yeni evlenmişti. Gözlüğünün camları altındaki gözleri dumanlı, hiç çekinmeden ihtiyar cebinden eski fakat tertemiz bir mendil çıkararak önce gözlerini sonra gözlüğünün camlarını ağır ağır sildi. Bunlara geldi geçti diyelim diye devam etti. Kala kala bir oğlum kaldı elimde. Sıkıntıdan, gecim derdinden okutamadım. Çok merakı vardı zavallının. İyi, dürüst bir adam oldu. Belediye otobüslerinde şoförlük ediyor. Onun da bir oğlu var. Biraz önce sözünü ettiğim torunum. Kendi okuyamadı diye oğlumu boğazından kesip aldığı 125 liranın büyük bir kısmını sarf edip okutuyor. Seneye inşallah liseyi bitirecek. Çalışkan çocuktur. Ben de tekaüt maaşımı ortaya koyup geçime medar oluyorum. Gel gelelim elimizde avucumuzda bir şey kalmıyor. Hayat çok pahalı beyefendi. Evet, diyeceklerim bunlar değildi. Benim gibi bir garip kişinin yaşama yolunda çektiği sıkıntılardan bahsedecektim. Bu defterlere yazdıklarımdan konuşacaktım. Zaten kıymetli vaktinizi heba etmek istemem. Lakin şu defterleri okumanızı istirham edeceğim. Ağır ağır paketin ipini çözdü. Defterleri önüme dizdi. Bu defterlerde yazılı vakaları sadece benim gibi bir tek garip kişinin hayat macerası telakki etmemizi rica edeceğim. Bu fani dünya bir garipler diyardır. İnsan bir gün olsun mesela oh şu yaprak ne kadar yeşil ne kadar güzel diye düşünemez. Rahatça düşünmek fırsatını bulduğu an çok uzun sürmez. Kendi içinin yeşilini sarardığını hemen aklına gelir. Evet efendim, şu birinci defterde hayat hikayemin başlangıcını anlatmaya çalıştım. Galiba o zamanlar 4-5 yıl günü gününe doğumumun sebebini babamdan anamdan başlayarak çocukluğumu yazdım. Sonra da gençliğime geçtim. Lakin bir ara yazdıklarımı okuyunca beğenmedim. Daha doğrusu kendimin ne dünyaya gelişini ne gençlik çağımı beğendim. Bütün insanlar eşraf ve mahlukattan sayıldığına göre benim de doğumum her insan gibi peygamberlerin doğumuna müşabih olmalıydı. Peygamber Efendimiz de Allah'ın Resulü idi ama aynı zamanda kuluydu. Bizim gibi efendim. Kendi doğumumu anlatmaya kalemim acizdi. Ben de Mevlid-i Şerif'i aynen değilse de kısmen defterime yazmayı uygun buldum. Fakat yazdıklarımın birçok yerlerine kendimce haşiyeler düştüm. İhtiyar yorulmuştu. Sesini çıkarmadan onu dinliyordum. Getirilen kahvesinden bir yudum daha aldı. Mevlid'i yazdığı defteri yavaşça kaldırıp bir yana koydu. Öteki defterlerden birini önüne çekti. Peder merhum tahsilime son derece dikkat etmişti. Arapçanın kavidinden halas olduğum sıralarda memleketimizin hali pür melaline bir nazar affetmek düşüncesi zihnimi kurcaladı. Hala da kurcalar. Fakat yanlış anlamamızı istirham ederim beyefendiciğim. Memleketimizin hali pür melal derken devri sabıkı kastediyorum. Çok şükür devri cumhuriyette endişeyi mucip ahval yoktur. Politikaya müdahale etmek aklımın köşesine gelmez. Bendeniz devri istibdadi, devri hürriyeti idrak etmiş bir adamım. Devri hürriyetten sonra gelen devrin nimetleri meydanda, değil mi efendim? Evet diyeceğim, şu defterime o zamanlar acizane siyasi görüşlerimi tenkit yollu yazmıştım. Gel gelelim beğenmedim. Elimde olmayarak memleketin hali pür melali yerine kendi geçim sıkıntılarımı, kırılan arzu ve ümitlerimi yazmıştım. Bendeniz mektebi tıbbiyeye girmeyi çok arzu ederdim efendim. Olmadı. Her ne hal ise yazdıklarımın hepsini yırttım. Tekrar yazmaya başlayacağım zaman aklıma Namık Kemal Bey'in Vatan kasidesi geldi. O zamanlar dumanı üstündeydi bu kasidenin. Olduğu gibi defterime geçirdim. Sonra Tevfik Fikret Bey'in sisi can alıcı bir şiirdi. Onu da şu defterime yazdım. İçim rahatlamıştı efendim. Pek tabii olarak bu şiirlere kendi aklımca haşiyeler düşmeyi ihmal etmedim. Bu haşiyeler bütün bir defteri doldurdu. Mütalaa buyurunca göreceksiniz. İşte böyle Ömer Şefik Beyefendi. Defterlerimin mühteviyatını oturup uzun uzun size anlatacak değilim. Elbette okumak zahmetine katlanınca göreceksiniz. Bunları geçenlerde temiz ederken torunum bana bir şiir okudu. Pek de şiire benzetemedim ama benim bütün bir ömrümün hikayesine pek benzettim. Hayat hikayemi bu şiirin bir mısrasıyla bağladım. Neydi bakayım bu zatın adı? İhtiyar en alttaki defteri çekti aldı. Gözlüğünü düzeltti, en son sayfayı açtı. Evet efendim, Orhan Veli Bey. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye buyurmuşlar. Her ne kadar bendenizin adı Süleyman değilse de sizi temin ederim beyefendiciğim, bana da yazık oldu. Bütün ömrümü heba ettim. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Şimdi de bir sıkıntım var. Eğer gideremezsem gözlerim açık gideceğim. Evvelki gün torunumun mektep kitaplarını karıştırıyordum. Elime bir defter geçti. Baktım tıpkı benim gibi bu defteri hatıranı hayatını yazıyor. Pek öyle mühim şeyler değil. Çocukça bir takım mazallar. Yok bir arkadaşıyla bilmem ne meselesi üzerine münakaşa etmiş. Yok kız lisesinden bir kıza aşık olmuş. Ama kızın bir şeyden haberi yokmuş. Çocuk çocuk laflar. 17 yaşındaki delikanlıdan ne beklenir? Gerçi bunları okumam doğru değildi. Ne de olsa dedesiyim. Oğlanın bir sıkıntısı var mı diye merak ettim. Hakikaten de varmış. Bir yaprağa 10 adet kitap ismi yazmış. Altına da bir not koymuş. Ah bu kitapları satın almayı o kadar isterdim ki. Ne olurdu bu kitaplar benim olsaydı. Bir de bisikletim. Dondum kaldım efendim. Hemen çarşı pazar dolaştım. Kitapların ve bir bisikletin fiyatını tahkik ettim. Rezaletti efendim, rezalet. Kitapları 3 ay gayret eder, para biriktirir, belki de alabilirdim. Fakat bisiklete gelince 3 yıl beklemek icap edecek. O zamana kadar da çocuğun hevesi geçer. Beni bütün gençliğim boyunca kıran döken, sonra da pısırık bir adam olmama vesile olan hep küçük heveslerimdir. Hiçbirini tahakkuk ettiremedim. Hayat mücadelesinde bütün cesaretimi kıran, tahakkukuna imkan bulamadığım arzularımdır. Torunumun kırılmasını, ümitsizliklere düşmesini istemiyorum. Babası gibi, benim gibi. Her ne hal ise efendim. Lafım bu değildi. Soracağım şu. Şu defterlerin işinize yarayıp yaramayacağıydı. Bu defterler vesile olur da belki de benim romanımı, daha doğrusu benim gibilerin romanını yazarsınız. Bunlar bende kaldıkça bir işe yaramaz, neşredilemez, para getirmez. Sahiden beyefendi, acaba basılsa para getirir mi bunlar? Tabii bu haliyle okunmaz, satılmaz. Bu notları haşiyeleri siz bir hale yola koyarsanız okunabilir gibime geliyor. O zaman da getireceği para tabii sizin hakkınız demektir değil mi? Yok dedim. Sizin de emeğiniz geçmiş sayılır. Benim kazanacağımdan bir miktar sizin demektir. İhtiyarın beyaz saçları bile tir tir titredi. Neler söylüyorsunuz efendim? Latife etmiyorsunuz ya. Hayır, çok ciddi konuşuyorum. Titreyen boğuk bir sesle mırıldandı. Mesela ne kadar kazandır dersiniz? Hissenize 150 lira düşer herhalde. Ah efendim, bu para ne zaman elinize geçer acaba? Bu defterleri bana sattığınız takdirde derhal. İhtiyar zat bir baygınlık geçirir gibi oldu. Korktum. Sonra güçlükle kendisini toparladı. Elleri, parmakları titreyerek defterleri önüme doğru sürdü. Fısıldar gibi sizin olsun efendim, inşallah muvaffak olursunuz dedi. Çekmecemi çektim. Benim için de bir hali mühim olan 150 lirayı çıkarıp önüne saydım. Korka korka aldı. Cep defterinin arasına koydu. Sanki hemen geri istememden korkuyormuş gibi birden ayağa kalktı. Çok kıymetli vaktinizi daha fazla almayayım beyefendiciğim. Müsaadenizi rica edebilir miyim? Bir sürü devri sabık ağzı veda cümleleri alışverişi yaptık. Kendisini bahçe kapısına kadar geçirdim. Yazı masama döndüğüm zaman defterleri öylece bana bakıyordu. Gelişi güzel karıştırmaya başladım. Bambaşka şeyler düşündürüyordu bana bu defterler. Derken birisinin arasından bir kağıt parçası önüme düştü. Hesap. Bir bisiklet en ucuzu 85 lira. Kitaplar Paul ve Virginie 100 kuruş, Don Quixote 200 kuruş, Eflatun'un Devlet adlı 4 ciltlik eseri 300 kuruş, Gorki'nin hikayeleri 4 kitap 400 kuruş, Kırmızı ve Kara 2 cilt 265 kuruş vesaire.